Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır. Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
Merhaba, ben Talha Aynıcı.
Yine güzel bir cuma gününde teknoloji oyun haberlerini size ulaştırmak için birlikteyiz. Arkadaşlar, geçen haftaki programı ara vermek zorunda kalmıştık. Bunun nedeni de bizim Tayvan hazırlıkları nedeniyle bazı proje ve videoları yetiştirmemiz gerekmesi ve ikisi birinin çekimlerine vakit ayıramamamız oldu. Kusura bakmayın lütfen. Hemen programın başında da aslında en son programdaki anket sonuçlarına yer verelim. Çünkü en son programımızda uzun bir süre Xbox One'u konuşmuştuk ve Xbox One'ın TV özelliklerinin beğenilip beğenilmediği konusunu merak edip sizlerle paylaşmıştık. 1829 kişi ankete katılmış ve katılanların %44'ü hiçbir şekilde Xbox One'ın TV özelliklerini beğenmediklerini belirtmişler. Hayır işaretini, yani hayır şıkkını işaretlemişler. Ben bu özellikleri kullanırım diyenlerse %16'da kalmış. Demek ki çok da fazla etkileyici bir şov olmamış bu şov düşünüldüğü
yani
gibi.
Yani biz de konuşurken eleştirmiştik. Bizi çok fazla heyecanlandırmadığını söylemiştik. Takipçilerimiz de bizimle aynı demek ki düşüncelere sahip. Bir de madalyonun diğer bir yüzü var. Ülkemizde bu özellikleri ne kadar kullanabileceğiz?
Evet, doğru. %40'lık bir kesim ise görmeden bir şey söylemeyeyim demiş. Yani tam olarak hep üstüne bastığımız konu bu. Şov o kadar etkisiz olmuş ki direkt alım kararında henüz bir etkisi yok. Millet bir görüp öyle kullanmak istiyor ki ülkemizde senin de dediğin gibi zaten kullanılamayacak çoğu
zaman. Bir malı göreyim şeyi vardır.
Öyle olacak. Hangi yeni nesil konsol alırsanız diye de bir ikinci sorumuz vardı izleyenlerimizle paylaştığımız. Burada ise sonuçlar beklendiği üzere %60'lık bir oran PlayStation 4 tarafında oyunu kullanmış. PlayStation zaten ülkemizde oldukça popüler bir konsol. PlayStation 3 de yine ülkemizde iyi satış rakamlarına ulaşmıştı. Görülen o ki 4 de büyük bir kesim tarafından tercih edilecek. Xbox'ın resmi olarak Microsoft tarafından satılıyor oluşu da aslında hani burada onlar için de iyi bir analiz oluyor. Çünkü %15'lik bir kesim sadece Xbox alırım demiş. %25'lik bir kesimse yeni nesil konsollarla ilgilenmiyormuş mesela.
Yani Türkiye pazarında tabii ki Xbox'ın olması bir hani PlayStation egolomanyasını çok hani çok fazla büyük bir miktarda zedelemez. Ama gene Türkiye'de satılması birazcık daha Xbox tarafının aktif olmasını gösterecektir. Ama şöyle de bir şey var, hani baktığımız zaman bizim takipçilerimizden de bazıları bize eleştirilerde bulunuyor. İşte siz bu tarafı tutuyorsunuz, bu tarafı tutuyorsunuz. Ben de yeni nesil için şunu açıkça söyleyebilirim. E3 neler getirir tabii ki bilinmez ama şu anda benim ilk olarak almak istediğim konsol PlayStation 4.
Kutuda PlayStation 4.
Ama evimde mesela PlayStation 3 yerine Xbox 360 tercih ediyorum bu nesilde. Hani herhangi bir fanatiklikten ziyade.
Sonuçta işe yarayan neyse, yani iyi olduğunu hangisini düşünüyorsan.
Biz de bir konsol kullanıcısıyız, biz de oyuncuyuz. Hangisini yani seviyorsak sonuçta.
Bir oyuncu olarak oturup düşündüğün zaman bu nesilde Xbox 360'ın zaten Xbox'ta var olan Xbox Live sistemini çok daha üst seviyeye taşıması, arkadaşlarla çok rahat hani chatleşerek, daha doğrusu sohbet ederek Battlefield keyfini yaşamak, FIFA keyfini yaşamak, yani oyunculuk deneyimini çok üst kademelere çıkardığı için Xbox 360, bir de kontrolcü faktörü var burada. Xbox 360'ın çok daha iyi iş çıkardığını söyleyebiliriz oyuncular açısından. Tabii PlayStation 3'ün de kendine özel oyunları
konusunda
iyi iş çıkardı ama
evet.
Bu nesilde genel olarak herhalde hepimiz
bakalım
Xbox 360'ın
PlayStation 4'te neler olacak. Teknoloji tarafındaki haberleri ise ekran kartlarıyla başlayalım. Çünkü geçtiğimiz hafta GeForce GTX 770 duyuruldu. 770-680'i yeni alacak bir ekran kartı modeli. Ve zaten 680 üzerinde yer alan GK 104 GPU'su kullanılıyor. 256 bitlik bir veri yoluna sahip. Fakat bu ekran kartını özel yapan şey aslında 7 GHz'lik bellek hızına sahip ilk ekran kartı olması. Bandwidth genişliği diğer ekran kartlarına göre tabii ki 256 bit bellek veri yoluna sahip olmasına rağmen 7 GHz DDR5 derlekleri sayesinde oldukça yüksek. Ayrıca GPU'su 1046 MHz'de çalışıyor. Boost özelliğiyle 1085 MHz'de görev yapabiliyor. 536 adet paralel işlem birimine sahip. 128 adet de dock ünitesi yerleştirilmiş. Kart oldukça güçlü olacak. Yani şu anki kağıt üstündeki özellikleriyle zaten GTX 680'den daha hızlı ve daha uygun fiyatlı bir ekran kartımız olacak. Bu da en azından bilgisayarına şu anda iyi bir ekran kartı almak isteyen kullanıcılar için iyi bir haber diyelim. Bir diğer haberim ise Computex'te biliyorsunuz birçok yeni teknoloji tanıtıldı, yeni ürün tanıtıldı. Ve haberlerini yapacağımız çoğu konuda zaten Asus tarafından gelecek. Asus gerçekten çok etkileyici ürünler tanıttı Computex'te. Bunlardan bir tanesi de ROG Poseidon serisi ekran kartı soğutma sistemi oldu. Yeni ekran kartlarında hibrit bir soğutma sistemini tercih etmiş Asus. Böylece hava soğutma ve su soğutmayı bir arada kullanabiliyoruz. Su soğutmayı aktif ettiğinizde hava soğutmayla beraber standart soğutma sistemlerine göre 31 derecelik bir fark oluşabiliyormuş ki.
Bayağı
Ender orada GTX 680 üstünde bir deneme yapma şansı yakalamış. Gerçekten çok etkileyici bir soğutma sistemi. Hem güzel görünüyor hem de kartın senin çalışmasını sağlıyor. Bu da hızlaşırtma tutkunlarının işine gelecek. Çünkü gündelik hayatta da yüksek saat hızlarıyla senin bir kartı kullanıyor olabilecekler.
Yani baktığımız zaman zaten aradaki farkın da bayağı yüksek olduğunu görüyoruz. Muhtemelen hızlaşırtmayla böyle uğraşan kullanıcılar için de iyi bir alternatif olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi oyun tarafına geçtiğimizde arkadaşlar bildiğiniz gibi E3 fuarı önümüzdeki hafta başlayacak. Birçok video şimdiden gelmeye başladı. Biz de programa Xbox One'la başladık. Xbox One'la devam edelim. Xbox One duyurusundan sonra sürekli böyle bir kafalar karıştı artık. Nasıl olacak, nasıl işleyecek sistem gibisinden. Microsoft'un resmi internet sitesinde Xbox One'ın işleyişiyle ilgili bazı açıklamalar yapıldı. Ve bu açıklamaya göre Mesut, mecbur Xbox'ta oyun oynamak istiyorsanız 24 saatte bir internete bağlamanız gerekiyor.
Yani Steam sistemi gibi olmuş bildiğiniz.
Evet, hani eğer internete bağlamazsanız 24 saat sonucunda offline olarak oyun oynayamıyorsunuz. Fakat bir kere bağladıktan sonra oyun oynamaya devam edebiliyorsunuz. Oyun tarafına baktığımızda ise ikinci elin büyük bir oranda kısıtlandığını görüyoruz. Fakat güzel özelliklerden bir tanesi aile üyeliği isimli bir sistem var. Ve mesela ben bir oyun aldığımda diğer 10 kişiyle birlikte bu oyunu paylaşabiliyorum. Tabii ki aynı anda oynayamıyoruz. Hani ben oynadığım zaman senin o oyunu oynamıyor olman gerekiyor. İkinci el sisteminde şöyle bir uygulamaya gitmişler. Anlaşmalı firmalarda direkt olarak ikinci el satışına izin verecekler. Ama tabii ki ülkemiz için büyük bir problem bu durum. Bakalım nasıl bir işleyiş olacak. Şimdiden birazcık daha kafalar karıştı diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun Talha bu
konuda? Yani bir de işin şöyle bir tarafı var. İkinci el oyunları da mesela satmak isterseniz yayıncı inisiyatifine bırakılmış. Yani EA dese ki Battlefield 4 çıkıyor ama ben bunu ikinci ele müsaade etmiyorum dese biz ikinci elde oyunu alıp satamayacağız. Böyle bir yayıncı kısıtlaması var. Aslında zaten baktığımız zaman böyle bir şeyin gerçekleşeceğini daha önceden de fark edebilirdik. Çünkü EA kanadından sürekli olarak, hatta daha farklı Activision kanadından da ikinci elin çok büyük bir pazar olduğu, hatta kendi sıfır oyun gelirlerinden elde ettiğinden çok daha büyük paralar döndüğünü ve oradan da pastadan hani pay almak istediklerini söylemişlerdi. Bunun sonucunda böyle bir hamle görüyoruz. Yalnız şimdi çok enteresan bir durum söz konusu. Xbox One tek başına mı bu olayı gerçekleştiriyor? Sony kanadında bu tarz bir olay olacak mı? Çünkü baktığınız zaman çok büyük bir hamle oyun dünyasında ve bunun sadece tek bir oyun konsolu tarafından yapılıyor olması büyük bir dezavantaj olarak gözüküyor. Yani Microsoft kendini bile bile böyle bir ateşe atar mı? Çünkü Sony kanadından da sürekli şöyle bir şey var. Mesela geçen gün PS Vita için kısaltması DRM olan bir oyun duyurdular ve bunun üzerinden DRM sistemiyle dalga geçtiler. Yani bu demek oluyor ki Sony kanadı böyle bir şey yapmayacak. Eğer bu yaptıkları dalga geçmelerle
ya
falan
Sony'de çekecek. Bir de şöyle bir şey var. Biraz daha bu nesilde böyle oyuncu dostuyuz. Hani bir yıkılan imajları vardı geçtiğimiz nesilde.
Evet, PlayStation 3'te aslında hani region free olması bütün oyunlarında Sony'nin burada bazı şeyleri değiştirdiğini gösteriyor. Xbox'ta yine region kilidi olacak. Yani bölge kilidi olacak.
Evet.
Her ne kadar Xbox 360'da birçok popüler oyun bölge kilidi satılmış olsa da bazı oyunların bölge kilidi nedeniyle ne yazık ki oyunları uygun fiyattan satın alamamıştık.
Evet. Ya hatta şey bile bölge kilidi sebebiyle belli başlı içerikleri bile yani aktif edemiyordunuz. Harita paketlerini falan mesela açamıyordunuz. Şöyle bir söylem var. Bilmiyorum ne kadar doğru. Tabii bunların hepsi söylenti. E3 2013'te göreceğiz. Akkoyun, Karakoyun belli olacak o zaman. EA kanadının Sony'ye de baskı uygulayacağı, bu aynı sistemi siz de getirin bak hani Microsoft yapıyor ikinci elden biz de para kazanalım gibisinden. Büyük ihtimalle Sony buna ya karşı açıkçası... çünkü Sony sürekli olarak ikinci el muhabbetinde biz yapmayacağız dedi. Şey konusu olabilir, belli bir süre sonra EA'nin sadece Xbox taraflı oyun geliştireceğini falan söylüyor.
Açıkçası ben öyle bir elektronik arasında öyle bir riske gireceğini düşünmüyorum. Çünkü sonuçta PlayStation 4 kullanıcısı
evet, oldukça
çok yüksek
fazla
bir miktarda
olacak.
Hani Sony... Bu duruşa karşı, sert bir duruş karşı durursa...
Ve en büyük rakipleri orada 2K yani. Games ve Pro Evolution Soccer mesela. Onların yükselişi olur herhalde o tarafta eğer FIFA
tabii,
falan çıkmazsa.
Tabii Konami kanadında falan.
Yani ben değişik bir durum söz konusu. Öyle bir riske gireceklerini düşünmüyorum. Bir de zaten şöyle de bir şey var. Aile üyelik sisteminde de mesela oyunu paylaştığınız zaman herkesin saat başı bu sefer internete girmesi lazım. Hani internet konusunda çok büyük kısıtlamalar var. Diyelim ki ben tatile gittim, daha önce de konuştuk bunları. Maalesef offline olarak oyun oynayamayacaksınız. Veya hani malum sebeplerden dolayı belki internetimiz falan kesilirse o zaman nasıl olacak mesela? Yine oyun oynayamayacağız.
Ya şey enteresan bir durum. Hani ben mesela Steam'de aynı sıkıntı yaşadım. Field Runners isimli bir oyun var. Bir Tower Defense oyunu. Onun ikinci versiyonunu satın aldım. Hem Android'de hem de PC'de oynuyorum şu anda. Hani uçağa bindim. Full şarjından dizüstü bilgisayarımı hazırlamıştım ki uçakta oynayayım hani ülkeme dönene kadar. Hop Steam'deki Şu an dedi bir internete bağlanıp bir check edeyim dedi. Sen uzun zamandır offline'mişsin dedi. Oynayamadım mesela. Evet. Ya ve yani satın aldığım orijinal oyunu dedim ki keşke bir yerlerden crane ulaşıp da yükleyebilsem oynayabilsem yani.
Böyle saçma bir durum var. Attırıyorlar yani.
Aynı evet şey, attırıyorlar gerçekten.
Ben de mesela evi taşıma olayları oldu. Ben de mesela işte evi taşıdım henüz internetimi bağlatamadım. Evde mesela arada bir diyorum açıp bir oyun oynayayım. Maalesef oynayamıyorum. Hani o bile aslında bu sistemin ne kadar kötü bir işleyiş olduğunu
evet, doğru.
göstermiş saçma oluyor. Sapan sonuçta bir işte, para verdiğiniz oyunu oynayamıyorsunuz.
Gelecek dijital oyunculukta olduğu için, dijital oyunda direkt yayıncının eline düştüğü için ben şunu görüyorum. Herhalde biz bu nesilde artık oyunların sahibi olmayacağız. Oyunlar bizim sahibimiz olacak. Para verdiğimiz zaman almış olduğumuz kutulu oyunlar dahi aslında oyunu aktive etmekten fazla bir işe yaramıyor. Çünkü siz oyunu satamıyorsunuz, ikinci eline hakim olamıyorsunuz. Arkadaşınıza al Ersin bu akşam da sen oyna, oyun süpermiş ya diyemiyorsunuz. Ya şu olmuş oluyor yani sadece biz onun nasıl desem isim hakkını alıp da oynamış gibi oluyoruz. Tescil markasını almış gibi evet, oluyoruz.
Yani hemen diğer habere geçmeden önce son bir de şey söyleyelim. Ya o kadar sistem karışık oldu ki herkesin kafası karışık yani. Eskiden gidiyordun alıyordun bir tane oyunu. Hani parasını veriyordun. Gidiyordun evinde oynuyordun. Ondan sonra o senin artık araba alır gibi. Nasıl senin oluyor araba? Çok fazla sistemi karıştırdılar. Şu anda bütün oyuncuların kafası karışık.
Ya umarız düzgün işte bir şekilde. Kopya kullananlar yüzünden orijinal kullananlar her zaman böyle sıkıştırılıyorlar kenara. Yine bir sıkıntı yaşayacağız gibi görünüyor.
Evet. Orada kötü bir işleyiş bizi bekliyor gibi gözüküyor. Umarız tabii ki en iyi şekilde karşımıza çıkarlar. Hemen bir diğer haberimize geçtiğimizde Square Enix imzalı çok ilginç bir oyun geliyor arkadaşlar. Daha önce teaser videolarıyla karşımıza çıkmıştı. Murder Soul Suspect isimli bir oyun. Bu oyunun ilk videosundan sonra oynanış videoları da yayınlandı ve açıkçası benim böyle E3'te heyecanla beklediğim oyunlardan birisi olmayı başardı. Çünkü artık günümüz oyunlarına baktığımızda hep birbirinin aynı oyunlar, böyle sıyrılamayan, diğer oyunlardan sıyrılamayan oyunlarla evet karşılaşıyoruz. Murder Soul Suspect'in zaten sloganından belli oluyor. Kendi cinayetinizin şeyini çözmek ister misiniz? Kendi cinayetinizi çözmeye hazır mısınız gibi bir sloganla geldiler. Zaten ilk videosuna baktığımızda bir evin üst katında bir böyle harbede görüyoruz ve bir karakter camdan uçarak yere düşüyor. O sırada bir dedektif geliyor ve olayı çözmek için bir bakıyor yerdeki ölen karakter kendisi ve daha sonra böyle ruhlar dünyasına giderek kendi cinayetinizi çözmeye çalışıyorsunuz.
Ruhlar aleminden ferruh.
Ha. Yani birazcık ya değişik bir konu olmuş herhalde konu bulamadık bir şeyler yapalım tarzı.
Ama videoyu izlediğiniz zaman hani ben biraz belki de bodoslama anlattığım için biraz kötü geldi ama
şey
videoyu şu anda muhtemelen izliyorsunuz. Ben oldukça etkileyici buldum. Zaten oynanış kısmına da baktığımızda birazcık da böyle hani Quantic Dream tarzı bir oynanış görüyoruz.
Bana da Nintendo'da işte çözme. Ghost Trick diye bir oyun vardı. O incelemesini yapmıştım hatta. Orada da yine dedektifsiniz, öldürülüyordunuz ve hayalet olarak etraftaki araştırmalara katılıp esas öldürülme sebebinizi araştırıyorsunuz.
Ya bunda da zaten olay yerine gidiyorsun mesela. Hani polis orada delilleri topluyor. İşte polisin gözünden böyle elindeki kağıdı okuyorsun. İpuçlarını toplayarak sonuca doğru
yani,
gidiyorsun.
Tabii bu arada yapımcı direkt Square Enix değil mi? Normalde hani Hitman'in yapımcısını da Tomb Raider'ın yapımcısını da bünyesine katıp farklı oyunlar yaptırmıştı ama kendisini yapıyor olması da çok enteresan. Daha çok hani RPG oyunlarıyla tanıdığımız bir firma. Nasıl bir oyun çıkacak?
Square Enix bayağı bir şeyini hani Avrupa'ya doğru açıldıktan sonra yelpazesini genişletti. Ben de büyük merak ediyorum
ve
bu
oyunu. Ve şöyle de bir şey var. Daha oyunun açılışında bir gizem sunmuş olmaları aslında hikayenin sonuna kadar tabii o senaryo olgusunu dallanıp budaklanmayı güzel yaparlarsa sonuna kadar bizi böyle diken üstünde tutacak bir oyun olabilir diye düşünüyorum.
Zaten şimdiden baktığınızda bazı siteler hani E3'ün en dikkat çekici oyunu olabilir gibi söylemlerde bulunmuş. Artık önümüzdeki haftadan itibaren muhtemelen bu oyunda bolca konuşacağız gibi gözüküyor.
Evet bolca konuşuyoruz. En azından yeni videolar yayınlandıkça da oyunun nasıl oynanış işte sunacağını da daha net bir şekilde görmüş oluruz. Yine oyun konuşuyoruz. Tabii ki oyun ve PC donanımları hani birbirlerine inanılmaz bir şekilde iç içe geçmiş sarmaş durumdalar. Evet, birçok kişi bilgisayar aldığında oyun oynamadan yapamıyor. Dizüstü bilgisayarlarda da oyun son dönemin hani yükselen trendlerinden bir tanesi ve MSI'nin GT serisi oyun dizüstü bilgisayarlarında gerçekten son derece popüler ve güzel işler çıkartan bir seri oldu. MSI Computex'te GT 70 Dragon Edition 2'yi tanıttı ve yeni dizüstü bilgisayarında Haswell tabanlı 4930 MX isimli bir işlemci kullanıyor ve aynı zamanda GeForce'un 780 mobile ekran kartına da yer vermişler. Tabii bunlar hani üst düzey donanımlar, piyasadan bulup yerleştirebiliyorsunuz ve dizüstü bilgisayarınız tabii ki oyun konusunda iyi oluyor. Fakat MSI işi biraz daha ileri götürmüş ve zaten demiş büyük bir kasaya sahibiz. Bunu 3 tane SSD takabilelim ve bu 3 SSD RAID modunda çalışabilsin demiş ve 3 SSD RAID modunda çalıştırdığınızda 1500 MB saniye okuma hızına ulaşabilen bir dizüstü bilgisayara da kavuşuyorsunuz. Dragon Edition 2 gerçekten herhalde bir oyun dizüstüsü bakımından baktığımızda piyasadaki en dişli cihazlardan bir tanesi olmuş durumda. Büyük ihtimalle zaten oyun dizüstü bilgisayarları yakından ilgilenen kullanıcılar büyük bir merakla bekliyorlardır ve çıkar çıkmaz herhalde yakından takip edeceklerdir cihazı. GT serisinin bir diğer özelliği de tabii ki hani diğer rakiplerine nazaran birazcık daha uygun fiyatla satılıyor olması. Siz de dizüstü bilgisayarlarda zaten yine GT serisine ait bir model kullanıyorsunuz.
Evet, GT70'i kullanıyoruz.
Ve oldukça da güzel bir performansa sahip.
Yani oyun bilgisayar olarak baktığımızda tabii bazı oyunlarda Crysis 3 gibi oyunlarda hani performans düşüklüğü en yüksek seviye bilgisayarlarda da oluyor. Bir dizüstü bilgisayar olarak kıyasladığımızda performans açısından gayet tatmin edici bir özelliklere sahip.
Şimdi dizüstü bilgisayarlar dedik fakat oyuncu dizüstü bilgisayarlarında kullanıcıların en büyük hani böyle şikayette bulundukları kısımlardan bir tanesi kalın olmaları ki GT serisi evet. Aslında kalın ve ağır bir dizüstü bilgisayardır. Razer de son dönemde dizüstü bilgisayar piyasasında bazı şeyler yapmaya çalışıyor. Oldukça yeni bir oyuncu fakat oyun aksesuarları üreticisi olduğu için oyuncuların ne istediğini tam olarak biliyor. Ve oyuncuların şu anda daha taşınabilir, daha hafif bir yüksek performanslı oyun bilgisayarı istediklerinin farkına varmış firma. Yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu ve yeni duyurdukları dizüstü bilgisayarı dünyanın en ince oyuncu dizüstü bilgisayarı olarak geçiyor. Zaten genel olarak kalınlığına baktığımızda 16.8 mm kalınlığıyla aslında bir bozuk paradan bile şu anda daha önce de bozuk paranın dikeyde duruş şeklinde yataydaki şeklinden bahsetmiyorum.
Kağıt gibi falan gibi.
Öyle düşününce. Ve 14 inçlik ekranda 1600x900 piksel çözünürlüğe sahip genel olarak Core 7 tabanlı quad core bir işlemci kullanıyor. Ve ekran kartı 765 mobile olarak seçilmiş ki yine yüksek performans verecek bir GPU olmuş. Tabii ki Razer bununla da kalmadı. Aynı zamanda profesyoneller için de bir tane de Pro versiyon duyurdu. 17 inçlik bir cihaz bu. Full HD bir ekrana sahip. Burada Haswell tabanlı bir işlemci seçmişler. Fakat GPU olarak yine 765'i kullandıklarını görüyoruz. Ve 22 mm kalınlığıyla da aslında Pro versiyonu bile ince sayılacak dizüstü bilgisayarlar kıvamında olmuş ki bu 14 inçlik hafif dediğimiz modelde 1.8 kilo ağırlığıyla en taşınabilir oyuncu dizüstü bilgisayarlardan bir tanesi olma özelliği
ya
taşıyor.
Dizüstü bilgisayarlarda bilmiyorum hani şöyle bir sıkıntı var. Ben mesela evde her zaman böyle desktop PC kullanma taraftarıyımdır. Çünkü dizüstü bilgisayarı eğer oyun için alıyorsanız yanınızda taşıyamıyorsunuz. Hani oyuncu bilgisayarları genelde çok kalın oluyorlar ve ağır oluyorlar. Normal nasıl desktop PC kullanıyorsunuz evinizde öyle kullanıyorsunuz. Hani Razer'ın bu denli bir adım atması ince işte hani Ultrabook'ta mesela oyun oynamaya çalışırsanız muhtemelen.
Evet bu aslında Ultrabook'un oynanabilir evet. Versiyonu gibi olmuş.
Hani böyle bir versiyonun çıkması gayet iyi olmuş. Çünkü taşınabilir bir bilgisayarda oyun oynamak her zaman her yerde oyuna ulaşabileceğiniz
anlamına geliyor. Mesela performans düşüklüğü de oluyor bildiğim evet. Kadarıyla normalde yani şarj halinde yani şarjlı halde değilken.
Bunları yine hep şarjlarla kullanıyoruz evet, tabii ama yani zaten dizüstü bilgisayarla hani yolda oyun oynayacağınız zamanlarda Steam'in bu bağımsız yapımcıların yaptığı evet. Oyunları ufak, oynamak yeterli olacaktır. Tabii şunu düşünmek lazım. Böylesi taşınabilir bir bilgisayar gittiğimiz ortamlarda yüksek çözünürlükteki videoları işlerken de bize yardımcı olacak ki bu da önemli bir konu bence.
Ya iş açısından da.
Tabii iş açısından oldukça önemli ki biz öyle projelerde kullanıyoruz. Tabii şimdi Razer ardından hani en ince dizüstü bilgisayar yarışına Gigabyte de dahil olmuş durumda. Fakat Gigabyte burada birazcık Razer'in arkasında kalmış. Zira 14 inçlik dizüstü bilgisayarlara baktığımızda dünyanın en ince oyuncu bilgisayar olarak lanse etmişler. Fakat 21 mm kalınlığıyla Razer'in Pro versiyonu kadar kalın neredeyse. Yani 17 inçlik dizüstü bayağı bilgisayarları evet. Kadar kalın. Bu da 14 inçlik bir dizüstü bilgisayar ve 765 mobile ekran kartı kullanıyor. Yani Razer burada gerçekten oldukça iyi iş çıkartmış. Bu arada merak edenler için söyleyelim. P34G GB'ında oyuncu dizüstü bilgisayarın model ismi. Sadece burada 1.7 kilo ağırlığıyla Razer'ın biraz ağırlık önünde yer almış. Evet ağırlık konusunda.
Ağırlıkta öne geçmiş ama incelikte biraz geri kalmış. Ama hani şu sevindirici artık böyle işte laptoplarda böyle ince oyuncu bilgisayarları görmek sevindirici. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda çok daha iyi alternatifler göreceğizdir. Bu konuda da firmalardan artık yeni modeller bekliyoruz deyip hemen oyun tarafına geçelim. Oyun tarafında arkadaşlar hani son zamanlarda beni gerçekten de böyle çok fazla heyecanlandıran oyunların başında gelen Last of Us ambargosu kalktı ve incelemeleri de yayınlanmaya başladı. Hani burada bir parantez açıp hemen bizden muhtemelen inceleme bekleyen oyuncularımız vardır. Oyun maalesef arkadaşlar şu an elimize gelmedi.
Gelmedi her yurtdışı, zaman olduğu gibi.
Evet yurt dışı basınında ambargosu kalkmış olsa da çok önceden oynamaya başlamış olsalar da maalesef ülkemizde yani oyun gelişi konusunda her zaman
yani
sıkıntılar oluyor.
Şöyle ufak bir parantez de açmak lazım. Tabii ki onlara 2 hafta öncesinden geliyor ve onların yapmış olduğu yazılı bir inceleme var. Sen evet. Yapmış olduğun incelemeyi görsel olarak tatmin edici bir şekilde oyuncuya ulaştırmak istediğin için video inceleme biraz daha burada bize.
Yalnız tabii şunu da altını çizelim. Sony Türkiye herhalde oyunculara gerçekten evet. Çok büyük destek sunan firmalardan bir tanesidir. Hani bu onların bir beceriksizliği değil ya da ilgisizliği değil.
Genel olarak oyun.
Evet, nedense ülkemizin bu
hani ilk oyun basını
gümrük bakımından bir sıkıntısı var. Hani onda bize de bazı gelen sample'lar gümrüğe takılıyor mesela S4'lerde olduğu gibi.
Evet, hani onda zaten söyleyecektim. Sony Türkiye'ye ben hani ne kadar erken yollayabilirsiniz gibi aradım, sordum. Sağ olsunlar işte Sercan gerek Mustafa olsun. Hemen bugün gönderebileceğiz, yeni geldi elimize gibi söyledi. Tabii oyunun multiplayer modu da 14'ünde açılacağı için çıkış tarihinde. Muhtemelen E3 ile birlikte birazcık da hani gecikebilir incelemesi. Onu da buradan belirtelim. Hemen Last of Us ile ilgili diğer detaylara geçelim arkadaşlar. Oyunun bir live action videosu yayınlandı. 1 dakikalık bir video, ancak bu kadar etkileyici olabilir diyebilirim. Şu anda da zaten izliyorsunuz. Normal bir hani karakterden oyuncu gibi bir profil yaratmışlar ve o oyun içi sahnelerle birlikte yavaş yavaş oyunda yönlendirdiğimiz Joel'a dönüşüyor. Ben oldukça etkilendim bu videodan. Türkçe altyazılı versiyonu da sitemizde bulabilirler. Last of Us ile ilgili bir diğer detay ise hep oyunun hikaye moduyla böyle ön plana çıktı. Fakat geçtiğimiz hafta ile birlikte oyunun multiplayer modları da yavaş yavaş ön plana çıkmaya başladı ve biz hani hep beraber izledik. Ben oyunun multiplayer modları için bile heyecanlandığımı söyleyebilirim. Çünkü baktığımız zaman çoğu oyunda, bu tarz oyunda bir harala gürele bir aksiyon vardır.
Çıkar bile
olarak, bir evet.
Mesela Tomb Raider'da da öyleydi.
Evet öyle.
Oyunda hayatta kalma mücadelesi falan veriyorsun. İş multiplayer moduna gelince ona ok atıyor.
Uncharted'da da öyleydi.
Evet, yani burada biraz daha oyunun o hayatta kalma duygusunu multiplayer moduna da yansıtmışlar. İşte klanlar var.
Evet.
Hem insanlarla kapışıyorsun, hem orada mantar kafalarla kapışıyorsun vesaire. Red Dead Redemption'daki o hani eşekle başlayıp
atlı
şeyler olduğumuz o biraz bana onu anımsattı. Mesut'la birlikte biz bakarken biraz bizim şey garibimize gitmişti yalnız. Birisi ateş ederken böyle
işte melee atak diye geçen bu elinizdeki sopayla bıçakla saldırdığınız durumların silahlılardan daha üstün olması ki melee atakla saldırdığınız adam hiçbir şey yapamıyor. Hatta vurulunca ölmüyorsunuz hemen. Çok zor ölüyorsunuz oyunda. Ama siz gidip iki yumrukta bir adamı orada darma duman edebiliyorsunuz.
Yani birazcık bir dengesizlik ben de var hissettim.
Gibi. Yalnız o kalaslı adamı dövdüğü yerde bayağı bir güzeldi yani. Muhtemelen ya, şey yapmış, heyecanı yükseltecektir.
Oyunda hani Call of Duty'yi bugün Call of Duty yapan şey vuruş hissi denen olaydır. Vurduğunuzu evet. Hissedersiniz. O işte imlecin birazcık büyüyüp küçülmesi, o sesten falan hissedersiniz bunu. Bunlar da vuruş hissini artık odunda kalasla bile hissedilebilir hale getirmişler. Enteresan olmuş. E tabii bu kadar şiddet olunca da küçük kardeşlerimizin oynamaması daha tabii iyi diyoruz. Çünkü oyun gerçekten şiddet dozunu oldukça yukarıları taşımış durumda.
Bir yaş sınırı kesinlikle var. Zaten oyunun ilk videoları da düşmeye başladı. Tabii spoiler şeyi olduğu için söylemiyoruz ama merak edip de böyle merakına yenik düşenler varsa izlesinler.
Ben düşmedim daha.
Ben böyle bir dakikalık bir kısmını izledim. Hikaye modu zaten çok etkileyici duruyor. Multiplayer modunun da bunun yanında güzel bir şekilde çıkması tabii ki böyle bir oyun için oyunculara büyük bir lütuf olduğunu düşünüyorum. Hemen bir diğer haberimize geçtiğimizde arkadaşlar, Wolfenstein New Order duyurulmuştu bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda ve oyunun oynanış videoları da gelmeye başladı. Açıkçası hani ilk söyleyeceğim şey beni birazcık hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü eski Wolfenstein'lara baktığımızda hikaye örgüsünün çok fazla ön plana çıktığını, hani daha böyle yalın ama güzel bir aksiyon olduğunu görüyoruz. Fakat New Order'da birazcık aksiyon dozajı çok fazla arttırılmış. Bu konuda yani
artık isimle ayarlanacaklar.
Evet. Return to Castle'da kale içinde gezerken bolca gizlilik, hatta korku, gerilim bile mezarlık bölümlerinden hatırlıyorum vardı. Burada senin dediğine katılıyorum. Ben bayağı bir belki de oyuncuların ilgisini çekmek için de olabilir. Çünkü aksiyon çok satan bir
yani
şey.
İyi bir aksiyon pata oyunu pita, olabilir pita, pita. Ama hani Wolfenstein'in o havasını yansıtmayacak gibi duruyor. Oyunla ilgili benim hoşuma giden bir yer oldu. Mesela bir yerde siper'e geçtiniz. Elinizde bir lazer silahı var. O siperden böyle delik açıp hani hedef almak için yer açabiliyorsunuz.
Battlefield Bad evet. Company'deki
bu farklı bir yenilik olmuş. Oyunun zaten bir live action videosu da yayınlandı. Bu videoyu ama oldukça beğendim. Hani çok meşhur bazı posterler vardır. Hani bir tanesi mesela Fransa'da bir işte asker bir hemşireyi öpüşürler. Burada böyle Nazi askeri zorla öpüyor falan böyle. Öyle güzel bir live action videosu yapmışlar. Önemli karelerden böyle baz alarak. Onu da izlemenizi tavsiye ediyoruz. En azından iyi bir aksiyon olmasını umduğumuzu da ekleyelim.
Şimdi teknoloji tarafına geçtiğimizde bu sefer hayatımızı kolaylaştıran teknolojilerden devam edeceğiz. DARPA üstüne birçok haber yaptık bugüne kadar. Aslında Amerikan Savunma Kuvvetleri için özel teknolojiler, ileri teknolojiler geliştiren ve bunların üstüne araştırmalar yapan bir firma. Bugüne kadar biz hep robotlarını görüyorduk, insansı robotlarını. Fakat bu sefer yaralı askerler, uzuvlarını kaybetmiş askerler için geliştirdikleri protezlerle direkt YouTube izleyenlerin karşısına çıktılar. Çünkü DARPA her geliştirdiği teknoloji YouTube'da bir şekilde eğer olgunlaşmışsa yayınlıyor.
Milyonlara
ve
ulaşıyor.
Evet, milyonlara ulaştırıyor. Bizim ne yazık ki milli savunma sanayinde böyle bir eksikliğimiz
biraz
var.
Biraz da boy gösterisi diyebilir
evet,
miyiz?
Evet, boy gösterisi yapıyorlar. Bu sefer geliştirdikleri protezler hem çok esnek hareketler sağlıyorlar. Mesela burada kolunu kaybetmiş bir askere takılmış bir robot kol görüyoruz. Hem gerçek bir kol gibi hareket edebiliyor. hem de asıl vurucu noktası asker dokunduğu şeyleri hissedebiliyor.
O inanılmaz.
Evet, böylece bir şeyin yumuşak mı, sert mi? Evet, inanılmaz bir şey olmuş. Yumuşak mı, sert mi olduğunu anlayabiliyor. Bir bardağı tuttuğunda eğer plastik bardak ezilebilecek bir şeyse daha az güç uygulayabiliyor. Kaldı ki özel bir videoda yayınlamışlar bunun için. Askerin hiç görmediği bir ortamda taşları belli bir karenin dışına çıkartması gerekiyor tutup. Burada hissederek ve hissetmeyerek aynı anda nasıl bir hız kazandığını göstermişler. Asker robot kolda hissettiğinde hemen taşları tutuyor, ayırıyor, koyuyor ve bunları görmeden yapabiliyor. Fakat hissetmeden yaptığında ise robot kolun işini ne kadar zorlaştırdığını görüyoruz askerin. Yani ileride uzuvlarını kaybeden insanlar için burada yeni bir umut ışığı doğmuş durumda. Umarız çok hızlı bir şekilde geliştirirler.
Yani burada muhtemelen artık nasıl bir teknolojisi, hani sinir uçlarıyla birleşen bir sistem.
Sinir uçlarına direkt olarak
var.
Artık elektrotları bağlıyorlar ve cihaz çok bilgiyi, yani olması gerektiği gibi iliterek aslında beyne neye dokunduğunu,
çünkü
algılamasını
sağlıyor. Çünkü protezlerde veya böyle işte yaralanmalarda biliyorsunuz sinir uçları, işte o uzunuza ait sinirler ne kadar ölürse, hani sağlam bile olsa, kopmasa bile o bacağı kaybediyorsunuz. Hani bu teknolojide bu sinir uçlarını direkt olarak bağlayabilmek ve hissiyatı verebilmek bence ilerisi için çok güzel bir adım
hem
olmuş.
Hem teknolojik açıdan güzel, hem de ya Amerika bile olsa sonuçta onun vatanı ne?
Tabii
o
ki.
Vatanın Johnny'si olarak yani fedakarlıkta bulunmuş insanlara bir şekilde
umut
o hissiyatlarını
işi.
Geri vermek çok güzel bir duygu. İnşallah hani bizim ülkemizde de.
Tabii yani sonuçta bu teknolojiler geliştiriliyor biliyorsunuz. İleride ters mühendislikle, koplu yapıştırla başka ülkelerde de başka versiyonlarını görebiliyorsunuz. Belki daha ucuz versiyonlarını görebiliyorsunuz.
Metal Gear Solid'deki exoskeletör geldi aklıma.
Evet.
Öyle şeyler
hani
de olabilir.
İlk kopyalanması gereken teknolojilerden birisi bence bu. Çünkü çok fazla hani savaşlarda işte veya farklı durumlarda uzuvlarını kaybeden insanlar var. Umarız onlar için de güzel bir umut ışığı olur.
Umarız öyle olur. Bir diğer haberimizde bu sefer Honda tarafından, Japonlar biliyorsunuz savaş değil, genelde hep halk teknolojileri ön plana çıkan bir ülke. Ve bu sefer de uzun zamandır geliştirdikleri bu insanların hayatlarını kolaylaştırıcı, destekleyici iskeletin nihai sürüme ulaştığı ve hastanelere dağıtılmanın başladığı haberi geldi. Honda artık bunu hastanelere kiralamaya başlamış. Bu destekleyici iskelet ne işe yarıyor? Bunu giyen kişi oğlundan birazcık daha güçlü hale geliyor. Mesela zor yürüyorsa daha rahat yürümeye başlıyor. Çünkü vücut ağırlığını taşıyan ekstra bir iskelet var üzerinde. Ve iskelet normalde çok hafif bir şey olduğu için ve kendi pili, kendi motorlarıyla çalıştığı için kullanıcı üstünde ek bir ağırlık yaratmıyor. Hatta bunun bu hasta bakıcılar için olan versiyonlarında hastaları taşımasını kolaylaştıran bazı eklentileri var. Mesela kolları da iskeletle beraber uzantılar geliyor. Böylece hiç taşıyamayacağı bir hastayı hop kaldırıp başka bir yere taşıyabiliyor. Herhangi çok cılız bir insan bile. Destekleyici iskeletler tek başlarına bir işe yaramıyorlar. Bunu üstünüze giyiyorsunuz ve giydikten sonra vücudunuz birazcık daha güçleniyor. Yani teknolojinin artık geldiği noktayı görüyoruz. Japonya'da bu hastanelerde kullanmaya başladı artık.
Hastaneler için çok iyi ama direkt akla böyle süper askerler falan gelmeye başladı.
Şimdi işin oyuncu olduğumuz için fantastik gidiyoruz biz.
İşin geri kalan tarafında Amerika bunu askerler için geliştiriyor ya, zaten. Işte, evet. Daha gelişmiş versiyonu askerlerin de şu anda hazır aktif halde kullanılır durumdaymış.
Bunun
onlar da
tadında şeyler
evet, askerin çok uzun süre yorulmadan çok fazla yükü taşıyabilmesini istiyorlar. Mesela çok ağır silahları taşıyan bir asker dağın üstünde hoplaya zıplaya gidebilecek mesela bu teknoloji sayesinde.
Yani baktığımızda Japonlar direkt hastane üzerinden gidiyor. Amerika'da ise hemen askeri.
Tabii. Ya Amerika'da
farkı görüyor.
Ya birazcık savaşan bir toplum. Ne yazık ki vahşi bir toplum yani bu konuda baktığımızda. Ve bütün geliştirdikleri teknolojiler de hep askeri tabandan yayılıyor daha sonrasında.
Evet. Baktığımız zaman inşallah daha çok böyle hiç böyle has şeye gerek olmaz da işte uzuvların
kopmasına falan. 70'ler hippilerin savaşma sevişi yeni ideolojisi buradan arkadaşlara
mesajımızı da verdikten sonra hemen diğer haberimize geçelim. Futbol oyunlarında artık tabii ki iki taraf var. PES ve FIFA serisi. Her sene olduğu gibi rekabet devam ediyor ve geçtiğimiz haftalarda her iki oyunun da videosu yayınlandı. İlk olarak PES videosundan başlayacağım. Çünkü oyunun ilk videosu ve kısa olacak birazcık anlatımım. Çünkü çok fazla bir şey göstermediler. Böyle birazcık daha silah show şeklinde gördük.
Geleceğiz gibisinden bir
evet,
mesaj.
Evet, E3 videosu için kısa bir teaser videosu yayınladılar. PES ile ilgili tabii ki top fiziği konusunda, işte oyuncu duruşları, hareketleri konusunda çok büyük yenilikler var. Fakat en şaşırtıcı nokta PES 2014'ün yeni nesile gelmeyeceği gibi bir durum
çok
açıklandı.
Çok enteresan bir şey.
Biz hani tam olarak böyle yeni nesili görmeden, şey yapmadan böyle bir oyun çıkartıp riske girmek istemedik gibi de bir açıklama yapmışlar. Hani bu nesil oyunculara hitap edeceğiz ve bir dahaki oyunumuzda tam olarak gümbür gümbür geleceğiz gibi
Elektronik bir açıklama yapmışlar. Çıkıyor, devasa bir oyun motoru tanıtıyor orada. Süper
evet.
Öteye geçmiş teknolojileri anlatıyor. Burada hala da eskide kalalım, biz yeniye bir bakalım ne
yani
olacak
bir
görüşüyor.
Yani o kadar hani bu Fox Engine'la geliyoruz, işte bir dahaki sene
evet,
bayağı bir ilerleme yapacağız gibisinden açıklamalar yaptılar. Ama bunun üstüne biz yeni nesil dışındaki es geçiyoruz açıklaması açıkçası eski bir PES oyuncusu olarak beni birazcık hayal kırıklığına uğrattı. Tabii ki yeni neslin çıkmasıyla belki hemen alalıca bir yeni bir oyun çıkartabilirler. FIFA videosuna ise baktığımızda ilk oynanış videosunda yine her zaman olduğu gibi defans özellikleri, top fiziği konusunda yeniliklere değindiler ki benim mesela en çok hoşuma giden noktalardan birisi top saklama olayı oldu. Çünkü top saklama hani oyunu gerçekçiliğe böyle yaklaştıran en önemli özelliklerden birisi. Hani normal bir maç, futbol maçı izlediğinizde sürekli görürsünüz hani futbolcu böyle
döner,
vücudunu evet siper ederek topu saklamaya çalışır. Ama oyunlarda bunu yapmak gerçekten çok zordu. Impact Engine'de birazcık daha böyle oyuncu fiziği üzerine yenilikler getirdiler ve top saklama özelliğiyle birlikte muhtemelen ikili mücadeleleri çok daha iyi bir şekilde karşımıza çıkartacaklar. Tabii ki top fiziğiyle birlikte, işte yenilenen yapay zeka ile birlikte FIFA 14'ün en azından yeni nesil için iyi bir futbol oyunu olacağını söylemek zor olmasa gerek. Hemen bir diğer haberimize geçtiğimizde ise Castlevania'ya dönüyoruz. Talha senin de hayran olduğun bir seri. İlk olarak PC oyuncular için sevindirici bir haberimiz var. Lords of Shadow PC için duyuruldu ve tabii ki oyunun ikincisi de PC'ye gelecek.
60 FPS hatta evet. 1080p'de çalışacak.
Ve oyunun yeni içeriklerle beraber PC'ye geleceği söyleniyor. Hani PC'ye baktığımızda tabii ki çok güçlü donanıma sahip, hani grafiksel olarak çok önde ama oyun konusunda eksklusif oyunların daha çok konsollarda tercih edildiğini görüyoruz. Böylesine hani bir God of War açlığı vardır böyle PC oyunlarında.
Ağzından aldım ben söyleyecektim. Evet. Ya Darksiders'ın yanına, gerçi Darksiders'da pek God of War olarak görmemek lazım ama Castlevania Lords of Shadow bu konuda PC oyuncularının o açlığını giderecek.
Evet, böyle bir açlıkta böyle kaliteli bir oyunun PC'ye gelmesi bence PC oyuncular için çok iyi bir haber. Tabii ki ikinci oyunun videosundan da bahsetmek lazım. 6,5 dakikalık bir video yayınlandı. Sitemizden izleyebilirsiniz. Zaten baktığımız zaman Lords of Shadow'un devamı niteliğinde olduğunu görüyoruz ve
oynamış mıydım?
Çok başarılı olacak.
Ben açıkçası Castlevania serisini oynamadım.
Oynamadım. Yani evet, zaten o yüzden normalde
yani videolara bakıp ancak güzelmiş deyip buradan uzaklaştım.
Zaten şu ana kadar yapılmış olan 3 boyutlu Castlevania oyunlarında pek dikiş tutturamamıştı Konami ama
en iyisi
Steam Mercury, evet. İspanyalı yapımcı bayağı bir iyi iş çıkarttı. Normalde 2 boyutlu oyunda
Steam Mercury miydi?
Evet. Yani
Kojima'nın da desteğini alarak ilk oyunu çıkartmışlardı.
İkinci oyunda ben daha kötüsünü yapmasalar bile yetecektir yani.
Büyük bir merakla bekliyorum.
God of War gerçekten çok büyük bir eksiklik PC kullanıcıları için baktığımızda. Çünkü hani ilerle adam döv aslında. Bizim her zaman söylediğimiz olay da bu. Hagar serisinden Mustafa biliyorsunuz. Evet.
Tabii.
Cadillac of Dinosaur serisinden.
Tekken
Slash bir de ilerli adam dövdü diye geçer bu.
Bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Lafını kesiyorum. Yapımcısı bile ayrılan geçen gün bana haber vermiştim. David Jeff dedi ki aslında God of War Ascension, ya God of War serisinde dedi öyle çok aman aman bir oyun mekaniği yok dedi ama dedi keyiflidir dedi. Oyuncu o yüzden kopamaz. Sürekli bir şeyler olur falan dedi. Senin dediğin noktaya geldi yani.
Gerçi adam da bütün ara sinemettiğini konuyu esmiş atmış ama yani God of War dediğin olay bambaşka bir şey çünkü.
Oyun mekaniğinden sadece bahsediyor yani. Çok tabii basit yani, bir dövüş sistemi olduğundan bahsediyor.
Yani zaten Final Fight bile yani bugün en ufak bir platformda elinize geçsin yine oynamaya devam edersiniz. Evet. Tek yaptığınız şey yumruk tuşuna basmak ve komboları izlemektir. God of War'da aynı sahası da söz konusu. Ha, bu yüzden PC oyuncuların gerçekten böyle bir oyunu açtığı var. Umarız yakın bir zamanda ya burada hani kullanıma sunulur.
Bir bağlamak gerekirse aslında şu anda hani Remember Me incelemesini ben yapıyorum. Çok güzel bir combo sistemi var. Fikir olarak çok iyi bir sistem var. Ama iş uygulamaya döndüğünde hani sınıfta kalmış diyebiliriz. Ama God of War gibi işte Castlevania gibi oyunlara baktığımızda ne kadar basit bir dövüş sistemiyle oyuncuyu böyle kendilerine bağladıklarını görüyoruz. İş tabii ki uygulamada ve oyun zevkinde bitiyor sonuçta.
Computex'e geri döndüğümüzde duyurulan bilgisayarlara ise yine enteresan bir dizüstü modeliyle devam ediyoruz. Biliyorsunuz Windows 8 ve dönüştürülebilir bilgisayarlarla biz tanışmıştık. Hibrit bilgisayar olarak geçiyordu bu. Windows 8'li kullanırken işte klavyeye taktığınızda normal dizüstü bilgisayar oluyor. Ekranı çıkarttığınızda ise tablete dönüşüyordu. Fakat Asus bu işi birazcık daha ileri götürmüş durumda çünkü Windows 8'in tablet kısmında kullanıcılar tarafından çok beğenilmediği de bir gerçek. Fakat tabii dilerseniz bu Transformer Book Trio isimli dizüstü bilgisayarda hem Android'i hem Windows 8'i hem de dokunmatik özellikleri aynı anda kullanabileceksiniz. Cihaz Android için ayrı bir işlemciye sahip, Windows için ayrı bir işlemciye sahip. Windows'u kullanırken 4500'lü Core 7 işlemciyi kullanıyorsunuz. Android tarafına geçtiğinizde ise orada size bir Atom işlemci hemen orada göreve giriyor ki daha enerji tasarrufu olsun, en azından tablet özelliklerini kullanabilin. 4.2.2 sürümüyle beraber kullanıcılara sunulacak bu. Tabletteki tek tuşla Windows 8 ile Android işletim sistemi arasında geçiş yapabileceksiniz. Ve tabii ki klavyenin ve ekranın ayrılabilir olması sayesinde ise hem bir tabletiniz hem bir dizüstü bilgisayarınız olacak. Evet. Bence son dönemde çıkmış en akıllıca cihazlardan bir tanesi olacak. Böylece dizüstü bilgisayarı satın alacaksınız ve başka hiçbir şey almanıza gerek kalmayacak. Bir akıllı telefon size yetecek.
Yani çok güzel bir sistem. Hani işte klavye ünitesini taktığınızda direkt Windows'la böyle çalışıp bir dizüstü bilgisayar. İşte yanınıza aldığınızda tablet şeklinde aslında
evet,
hani
orada
böyle hayallerdeki cihaz gibi böyle bir şey haline gelmiş.
Çok durumda. Değişik bir şey olmuş ve bu hibrit yapı sonuç olarak kullanıcının oldukça fazla işine yarayacaktır. Çünkü klavyeye takıp Windows 8'de kullanırken sonuçta Windows 8'de tablet gibi kullanabilecekler. Evet. Yani dokunmatik yapısından yararlanacaklar. Ona çıkan oyunları da oynayabilecekler büyük ihtimalle. Güzel bir düşünce olmuş. Tebrik ediyoruz Asus'u. Zaten Computex'e baktığımızda en çok böyle hani wow dedirtecek ürünlerin hep Asus tarafından duyurulduğunu gördük. Asus aynı zamanda bir 4K monitör de duyurdu. Hani hızlı hızlı geçiyoruz şimdi haberleri. Bu söylemedik başta ama hızlı hızlı haber sunduğumuz kısma geçtik. Kısa kısa bölümüne. Asus geçtiğimiz haftaki programda söyleyecektik bunu ama geçtiğimiz hafta programı atladığımız için söyleyemedik. 2 hafta önce 4K'lık bir monitörünü duyurdu. HD çözünürlüğün tam 4 katı çözünürlük sunabilen bu monitörde kullanıcılara 3840x2160 piksel çözünürlük sunuluyor. Ve zaten boyut olarak da 31.5 inçlik bir monitör. Genel olarak yeni IGZO panellerini kullanıyor Sharp'ın ve 30 bit renk derinliğiyle, 350 nits parlaklığıyla zaten hani piyasadan temin edebileceğiniz en iyi monitör resim kalitesi bakımında. Evet, en yüksek renk kalitesini sunan en parlak monitörlerden bir tanesini üretmişler. Şimdi diyeceksiniz ki ya mükemmel bir monitör hemen almalıyım filan. Bu PQ321 Cortex'in monitörün fiyatı $5500.
Ben vazgeçtim ama.
Yani zaten fiyatını söyleyince birçok kişi hemen demiştir ama doğal olarak şu anda piyasada kimsenin sunmadığı bir teknolojiyi sunuyor firma. Büyük ihtimalle üretim...
Hakkını da istiyor herhalde.
Tabii IGZO panellerin üretimi de oldukça zor. Yani kaliteleri çok yüksek. Şu anda bir Sharp'ta üretim sıkıntısı var. İleriki dönemlerde bu üretim sıkıntısını aşıp daha fazla panel üreteceklermiş ama bu üretim sıkıntısı bulunduğu için doğal olarak fiyatı pahalı oluyor. Yani az üretilen şey daha pahalı oluyor.
Sonuçta ilk teknolojinin ilk öncülerinden olan şey her zaman pahalı olmuştur. Şu anda evimizde kullandığımız işte 32 inçlik kalın kasa işte HD TV'ler bile zamanında kaç para yaptı?
Evet, kaç paraya satılıyordu. Şimdi hani almayanı dövüyorlar 32 inç versiyonları. Öyle bir durum söz konusu. Bu arada biliyorsunuz Google I/O'da Galaxy S4'ün bir Google versiyonu, Nexus versiyonu duyurulmuştu ve Google'ın standart arayüzüyle beraber bir telefon piyasaya sürüleceği açıklanmıştı. HTC One'da beklendiği gibi sisteme dahil oldu ve Haziran ayı içerisinde artık HTC One'ın da bir Google Nexus sürümü piyasaya sürülecek. Normal standart arayüzü kullanabileceksiniz. Fakat şu anki HTC One kullanıcıları üzülmesinler. Eğer Sense'den olur da sıkılırlarsa zaten ufak bir modlamayla o telefondaki işitim sistemini telefonlarına yükleyebilecekler.
Google Nexus'a çevirebilecekler.
Evet ve yani bütün güncellemelerden yararlanabilecekler. Bu konu hem Galaxy S4 hem de One kullanıcılarını oldukça fazla sevindirmiştir diye düşünüyorum. Çünkü telefonların en az 2 sene boyunca bütün güncellemeleri alacağı garanti hale geldi. En azından standart Android arayüzüyle de olsa telefonlarını kullanmaya devam edebilecekler ki Android 5'i bekleyenler için bu çok önemli bir haber diye düşünüyorum. Android tarafındaki bir diğer gelişme de Tegra 4'tü. Tegra 4 çok büyük vaatlerde bulundu fakat Nvidia tarafında. Ne yazık ki Tegra 4'lü bir cihaz göremedik bu tarafta. Yine Computex'te Asus Tegra 4'lü Transformer Trinity modelini duyurdu. Ki Transformer Pad serisi biliyorsunuz klavyesi ve klavyeden ayrılabilir Android tablet olmasıyla aslında piyasada bir devrim yaratan ilklerdendir. Hep ince alüminyum kasalarıyla da kullanıcılar tarafından beğeniyle takip edilmiştir. Infinity'nin yenilenmiş modelinde Full HD çözünürlükte 2K çözünürlüğe taşınmış durumda. Artık elinize aldığınız tablette 2K çözünürlüğü Tegra 4'ün o performansıyla kullanabileceğiz. Erdi Computex'te Tegra 4'ü birebir test etme imkanı da buldu. Gerçekten Nvidia'nın söylediği gibi şu an piyasa satılan, piyasada bulunan en hızlı quad-core mobil platform olma özelliği taşıyor. Bakalım hele bir çıksın. Herhalde piyasadaki en iddialı modellerden bir tanesi olacak. Üzerindeki USB 3.0 portu da zaten yine Cortex-A15'te gelen bir şey bu an mimarisindeki. Kullanıcıların daha hızlı data alışverişine yapmalarına imkan sağlayacak ki herhalde bir Android tablette bütün işimizi görüyor olacağız bu sayede. Bir diğer haberimiz de yine HTC tarafından One X ve One X Plus kullanıcıları 4.2.2 sürümüne ne zaman telefonların upgrade olacağını merak ediyorlardı. Çünkü HTC tarafında hep upgrade biraz sıkıntılı oldu, biraz geç geldi kullanıcılara. Fakat HTC Rusya ekibi Haziran ortasında kullanıcıların büyük ihtimalle 4.2.2 sürümünü alacaklarını belirtmiş. Gerçi HTC Haziran ortası diyorsa bunu Temmuz ortası veya Temmuz sonu gibi düşünmek daha iyi olacaktır.
Ağustos'a kadar yolu var.
Evet çünkü biraz gecikiyor fakat en azından kullanıcılar işlerini rahatlatabilirler. Telefonları 4.2.2 sürümüne güncellenecek. Bu da resmi bir şekilde doğrulanmış durumda.
Evet, senin haberlerden sonra hemen oyun tarafındaki kısa kısa haberlere geçelim. İlk olarak arkadaşlar Microsoft'la başlıyoruz. Microsoft E3'te tabii ki birçok oyun duyuracağını söyledi. Fakat E3'ten önce Xbox 360 için bir oyun duyurusu gözüktü ki bu da Xbox'ın en özel oyunlarından birisi olan Fable. Bu HD sürümden ziyade birazcık daha yeniden yapım gibi bir şekilde karşımıza çıkacak.
Halo Anniversary gibi olacak aslında. Halo'nun ilk oyununda yapmış oldukları gibi grafikler tamamen yenilenmiş olacak. Sadece HD yükseltme evet. olmayacak aslında.
Hani şunu da söyleyelim. Fable serisinin en iyi oyunu bana kalırsa birinci oyundu.
İlk oyunuydu. Evet, evet,
çünkü seçimler arasındaki farkları çok iyi bir şekilde karşımıza gösteriyorlardı. Ve Fable oynamamış, en azından geçtiğimiz nesilde bu oyunu es geçmek zorunda kalmış. Evet. Xbox 360 kullanıcıları için de bence iyi bir şekilde Lost iyi bir Chapters oyun olarak evet, karşımıza birlikte. Çıkacak. Senin de söylediğin gibi Lost Chapters bölümleri de dahil olacak. Buradan hemen aslında topu gene sana atayım. Daylight PlayStation 4'e duyuruldu deyip böyle bağımsız oyunların böyle PlayStation 4'teki...
Aslında Daylight'in yapımcıları da biliyorsun Blacklight Retribution'ın yapımcıları. Evet. Daha önce free to play bir shooter oyunuydu bu. Ben PC'de bir ara bayağı yoğun bir şekilde oynuyordum. Bu da PlayStation 4'e duyurulmuştu. Hatta biz incelemesini yapmıştık. Aynı yapımcıların psikolojik korku tadındaki korku oyunu Daylight. Bir bayan herhalde avukat tam olarak hatırlayamadım ama işte bir aniden bir yerde uyanıyor. Kimse yok etrafta. Cep telefonuyla birlikte ilerleyerek yolunu bulmaya çalışıyor vesaire. Çok başarılı olabileceğini düşündüm. Aslında kısa süren 15-20 dakikalık bir oyunmuş ama her oynadığınızda ne derler buna? Roguelike
Emine
denilen
yani
roguelike tarzında dediğimiz her oynanışta değişen yapısı ve mimarisiyle birlikte hatta her oynanıldığınızda oyunun finaliyle ilgili daha farklı bir hikaye parçası bularak aslında bir bütün oluşturacak bir ilerleyişe sahip aslında.
Yani buradan şeyi söyleyebiliriz da bağımsız oyunlar için PlayStation 4 iyi bir yani platform olacak.
PlayStation 4 kesinlikle çok iyi bir platform olacak. Her şeyden önce Sony cephesi bağımsız yapımcılardan gidip kendinize yayıncı bulun demiyor. Ben şahsen bu konuda da PlayStation 4'ü tutuyorum yani.
Yani muhtemelen daha farklı güzel oyunları PlayStation 4'te göreceğiz. En azından bağımsız oyunlar için iyi bir platform olacağı benziyor. Hemen bir diğer haberimize geçtiğimizde arkadaşlar Metal Gear Solid 5 Phantom Pain ile ilgili önemli bir detay geldi ve oyundaki karakterin seslendirmesini 24 dizisinden hatırlayacağımız Kiefer Sutherland'ın yapacağı söylendi. Hani David Hayter'ın projede yer almamasından sonra bayağı bir eleştirilmişti ama en azından böyle bilindik sesi hani o karaktere yakışacak bir karakterle ortaya çıkmıştı.
Ya bir şey söyleyeyim mi? O işle ilgili ortada böyle bir yüzmece var diye düşünüyorum. Çünkü David Hayter direkt Twitter hesabı üzerinden sert bir mesaj yazmış mesela. Yeni seslendirmene. Ya sahte Coca-Cola gibi falan gibi bir gönderme yapmış. Ya bunu böyle alelade bu kadar önemli kişilerin çıkıp yaygara yapması
oyunda normal bir sürpriz olarak mı karşılaştı?
Bence sürpriz. Oyunda bir sürpriz olabilir diye düşünüyorum. Bu da benim küçük teorim. Bilmiyorum.
Hani şey zaten Metal Gear evreni de buna müsait. İki tane Snake çıksa bir şey olsa hani şaşırmayız
herhalde. Ve böyle bir çok önemli bir seslendirmenin ya yani seriyi seri yapan etkenlerden birinin bu kadar alelade şekilde seriden çıkartılması bana zaten biraz abes gelmişti yani.
Umarız senin söylediğin gibi bir sürpriz olur. Son haberimize geçtiğimizde ise arkadaşlar mobil platformu için geliyor. Deus Ex'in yeni oyunu duyurulacağı dendiği zaman bayağı bir heyecanlandık. The Fall isimli bir oyun iOS'a özel olarak duyuruldu. Yapımcılar da iOS'ta artık hani mobil platformların tabii ki ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. Oyunların ne kadar satış rakamlarına ulaştığını görüyoruz. Deus Ex'in yapımcıları da Deus Ex serisini mobil için böyle farklı bir seri olarak ilerletmek istediklerini belirtmişler. Gene aynı Human Revolution'da olduğu gibi oynanış dinamiklerine sahip olacak. Muhtemelen tablette de böyle o türde farklı bir oyun
yani
olacaktır diye
düşünüyorum. Sid Meier gibi bir yapımcı bile evet. oyun çıkartıyorsa bir şapkayı önümüze alıp düşünmemiz
aynen,
lazım.
Aynen
yaşasın
öyle.
Mobil platformu.
Evet mobil platformun oldukça fazla gelişiyor ki sen mini kullanıcısın, iPad mini biliyorsun konsol
yani,
seviyesinde.
Clash of Clans yani. Deli gibi oynuyorum mesela yani.
Yani cihaz
mesela
gerçekten
modern
farklı bir boyutta.
Şeydi hani tam programa girmeden önce bakmıştım. Modern Combat mesela 5'te duyuruldu. Zaten Call of Duty'nin böyle iOS versiyonu gibi diyebiliriz.
Zaten birebir
kopyalıyorlar. O konuda da evet FPS severler muhtemelen keyif alarak oynayacaktır.
Evet arkadaşlar yine teknoloji oyun haberlerinin sonuna geldik. Son kapanış videomuzu Zelda'dan esinlenilmiş bir yine gerçek hayat aksiyon videosuyla kapatıyoruz. Zelda'yı Nintendo kullanıcıları yakından tanırlar fakat PC ve diğer konsol kullanıcıları için çok uzak bir karakter. Ama hani genel olarak Nintendo dünyasında oyunları böyle şevkle beklenen, merakla beklenen
yenilikler
bir karakterdir.
Açan.
Yenilikler açan bir karakterdir. Zaten videoyu izlerken de ister bilin karakteri ister bilmeyin keyif alacağınızı düşünüyoruz.
Nasıl bir oyunmuş acaba
diye söyleyelim. Videoyu yapanlar hani bu konuda bazı ben yorumlar görüyorum işte hani söyleyeyim bize. Corridor Digital zaten sürekli videolarını paylaştığımız
evet.
bir grup ve çok başarılı bir şekilde karşımıza çıkıyorlar. Bunda da hakkını vermişler gerçekten.
Evet beğeneceğinizi umuyoruz. Bir sonraki bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Demon!
Done. On your way.